Ayrım 3.
Kendisi bu hanımı vefat edinceye dek başka bir hanımla evlenmemiştir. Oysa o zaman Arap toplumunda ve bütün dünyada çok evlilik egemendi. İsteseydi gençlik çağında başka kadınlarla da evlenirdi. Ancak Hatice'nin vefatından sonra yine yaşlı olan Sevde ile evlenmiştir. Tek kız olarak evlendiği Hazreti Ayşe ile fiilen evlilik kurması Medine'ye hicretinden sonra olmuştur ki o zaman peygamber 53 yaşındaydı. Hazreti Ayşe de sanıldığı gibi evlenemeyecek çağda değildi. Çünkü rivayetlere göre Ayşe peygamberle evlenmeden önce Cübeyr ile nişanlıydı. Sonra babası nişanı bozmuştur. Demek ki onu ilk isteyen peygamber değildi. Zaten evlenme çağına gelmiş, hatta nişanlanmıştı. Demek ki Ayşe o zaman toplumun kabul ettiği evlenme yaşındaydı. En güçlü çağında tek kadınla yetinip ihtiyarlık çağına bastıktan sonra çok kadınla evlenmesini onun şehvetine bağlamak insafsızlık olur. Bunun başka nedenleri vardır. Temel neden İslam'ın süratle yayılması için destek bulmaktır. Hazreti Muhammed'in evlendiği kadınlar hatırı sayılır kişilerin kızlarıydı. Peygamberin fiilen evlendiği kadın sayısı 12'dir. Bunlardan Hatice kendisinden 15 yaş büyüktü, saygın bir hanımdı. Peygamberliğinin ilk yıllarında Hazreti Muhammed'in en büyük desteği bu hanım olmuştur. Ayşe kendisinin en yakın arkadaşı Ebu Bekir'in kızıydı. Böylece toplumda saygın olan Ebu Bekir'le akrabalık bağı da kurmak istemiştir. Hafsa da soylu ve etki kişilerden Ömer'in kızıydı. Rivayetlerden pek güzel olmadığı anlaşılmaktadır. Peygamberin onunla babasıyla daha yakın olmak için evlendiği ortadadır. Ümmü Habibe, Kureyş lideri ve peygamberin Yaman düşmanı Ebu Süfyan'ın kızıydı. Kocası Ubeydullah'la birlikte Habeşistan'a göç etmiş olan bu Müslüman hanım, orada kocasını kaybetmiş döndükten sonra peygamber onunla evlenmiştir. Bu evlilikteki amacın Ebu Süfyan'ın düşmanlığını yumuşatmak olduğu gayet açıktır. Cüvevriye, Müstelik oğulları liderlerinden Haris İbn Dırar'ın kızı, Safiye de Yahudi Nadir oğulları lideri Huyey İbn Ahtab'ın kızıydı. Bu iki lider kızı savaşta esir olmuş, bölüşmede başkalarının payına düşmüştü. Ancak her ikisinde de diğer sahabiler böyle lider kızlarının alelade bir kişiye gitmesini istememişler, bunları peygamberin kendisine layık görmüşler, o da büyük bir ihtimalle arkadaşları arasında herhangi bir kıskançlığı önlemek için bu hanımları kendisi almıştır. Böylece bu hanımlar da şereflenmişler, ilelebet inananların anneleri olma mutluluğuna ermişlerdir. Turan Dursun yine Hazreti Muhammed'in güya şehvetperestliğini kanıtlamak hevesiyle Gazali'nin ihyasında yer alan bir rivayete tutunmaktadır. O dönem Araplarında şehvet, erkeklik gücü en başta gelen bir özellikti. Bunu Gazali, İhya-i Ulumettin adlı kitabının Adab-ı Nikah bölümünde uzun uzun anlatır ve bir örnek verir. Ali'nin oğlu Hasan'ın bir alışta 6 karı birden aldığını, sonra çok geçmeden bunlara boşayıp yenilerini aldığını, bu torunu Muhammed'e anlatıldığında Muhammed'in o yaratılışta da huyda da bana benziyor dediğini söylüyor. Yazar Gazali'nin ibaresini tarif etmiş. Çünkü peygamber devrinde torunu Hasan'ın 4 kadın değil bir kadın alması da mümkün değildi. Hasan hicretin 4. yılında doğmuştu. Peygamberin vefatı sırasında o sadece 6 yaşındaydı. 6 yaşında bir çocuğun 4 kadın alması, sonra tez zamanında bunları boşayıp yerine başkalarını alması, bunu duyan peygamberin de onu övmek için o yaratılışta da Hud'a da bana benziyor demesi mümkün müdür? Turan Dursun'un bu tahriften amacı, 4 kadın alıp tez zamanda bunları bir başka grup kadına değiştirmiş olan torunu Hasan'ın bu davranışını peygamberin beğenmiş olduğunu, böylece peygamberin şehvet düşkünlüğünü anlatmaktadır. Oysa Gazali'nin ibaresinde peygamberin bu sözünün Hasan'ın evlenmesiyle ilgisi yoktur. Gazali'nin ibaresi şöyledir. Denilir ki, bu ifade sözün sağlam olmadığını gösteriyor. Ali'nin oğlu Hasan çok evlenirdi. 200'den fazla kadınla evlenmiş olduğu söylenir. Bazen 4 kadın birden alırdı. Bazen de 4 kadını birden boşar, onların yerine başkalarını alırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'a, sen fizikçe de huyca da bana benzedin. Hasan bendendir, Hüseyin Ali'dendir. Yani Hasan bana çekmiş Hüseyin Ali'yi demiştir. İhya 2 Taksim 30. Gazali burada peygamberin çocuk Hasan'ı severken söylediği sözü anımsatmakta ve Hasan'ın çok evlenme konusunda dedesine benzediğini söylemektedir. Bu Gazali'nin kendi görüşüdür. İhya'daki rivayetlerin kaynaklarını çıkaran Iraki, peygamberin sen fizikçede hucada bana benzedin sözünü torunu Hasan için değil amcası oğlu Cafer İbn Ebi Talib için söylediğini, bu hususun Buhari ve Müslim'in ortak görüşü olduğunu belirtiyor. Zaten Hazreti Muhammed'in bu sözü 6 yaşındaki Hasan için söylemiş olması da uzak ihtimaldir. Çünkü Hasan'ın fiziği kendisine benzeyebilir ama henüz 6 yaşındaki çocuğun davranışları belli değildir. Ona geçmiş zaman kipiyle sen ahlakça bana benzedin denmesi uygun değildir. Peygamber aleyhisselamı bir kadın düşkünü gösterenler bir düşünmelidirler. Peygamber sürekli ruh alemiyle temas halinde. Kendisine bazen her gün, bazen gün aşırı, bazen daha aralıklı vahiyler geliyor. Ruhani vizyonları oluyor. Vahiy esnasında üzerine ağırlık çöker, yüzü terler, kendinden geçer, horlar, yalnız kendisinin değil, orada bulunanların da üstüne büyük bir ağırlık, ruhaniyet ağırlığı çöker. Çevrede arı uğultusuna benzer bir ses işitilir. Peygamber bir hayvan üzerinde ise bu ağırlığa dayanamayan koca deve derhal çöküverir. Bu sırada peygamberin eli birinin dizi üzerinde olsa o kişi dizinin kırıldığını sanacak derecede üstüne ağırlık binmiş olduğunu hisseder. Böyle ruhani halin her an gelmesi mümkündü. Böyle sürekli ruhaniyet halinde bir insanın bir şehvet düşkünü olması makul değildir. Ancak peygamber Allah'ın kaderine inanmış, gönlünü Allah'a bağlamış, tam bir mutluluk içinde bulunuyordu. Dünyanın varına yoğuna aldırmazdı. Ömrünün sonunda güçlü devlet başkanı olduğu halde yine yerin üstünde oturmayı, palas üzerinde uyumayı, arpa ekmeğiyle idare etmeyi yeğlemişti. Dünyanın varlığına asla değer vermeyen, olayları Allah'ın takdiri gören, ruhani arkadaşı vahiy meleğiyle desteklenen insanda stres, üzüntü olamaz. Stresi olmayanların fiziki iktidarı da yerinde olur. İşte içindeki mutluluğu dolayısıyla Peygamber aleyhisselam ömrünün sonuna dek iktidarını korumuştur. Bu da onun için bir eksiklik değil, tersine kemaldir. O her bakımdan sağlıklı bir insandı. Sağlıklı olmak başka, şehvet düşkünlüğü başka şeydir. İktidarsızlık eksikliktir. Peygamber her bakımdan dengeli, duyumları sağlam, sağlıklı, mutlu bir insandı. Ama haşa şehvetperest değil. Şehvetperestlerin nasıl davrandıkları, insanların kızına, karısına göz diktikleri, her gece bir başka kızla yatmak istedikleri malumdur. Haşa peygamber kimsenin namusuna kem gözde bakmamıştır. Peygamberin şehveti hakkında anlatılan rivayetler abartılı ve çelişkilidir. Peygamber birçok hanımı himayesine almıştı ama bunların bir kısmı yaşlıydı. Sırf ortada kalmamaları için bunları nikah himayesine almıştı. Asıl kendisinin haftanın gecelerini adaletle paylaştırdığı 4 hanımı vardı. Ayşe, Hafsa, Zeynep ve Ümmü Seleme. Ötekilerini dolaşır, hallerini sorar, ihtiyaçlarını giderirdi. Fakat bu 4 hanımına olduğu gibi onlara ayrı bir gece tahsis etmemişti. Bazı rivayetlere göre peygamber 9 karısı içinde sadece Sevde'ye gece ayırmaz, ötekilerinin her birine nöbetleşe giderdi. Fakat sağlam rivayet onun sadece 4 karısı arasında gecelerini bölüştürdüğüdür. Gerçek budur. Şunu da belirtmek lazımdır ki bizi ilgilendiren peygamberin bir insan olarak kadınlarıyla az veya çok ilişki kurması, birleşmesi değil. Bizi ilgilendiren onun peygamber olarak alıp bize duyurduğu ilahi mesajdır. 5. Kadın hakları. Turan Dursun, Kur'an'da kadınla ilgili ayetlerin hep kadının zararına, kadını küçültücü doğrultuda olduğunu iddia ediyor. Sayfa 240. Bunu ispatlamak için de Bakara suresinin 228. ayetini istediği biçimde tarif ederek, erkeklerin kadınların zararına onlarından üstünlüğü vardır şeklinde tercüme ediyor. Oysa ayette hiç zarardan söz edilmez. Ayet aynen şöyledir. Erkekler kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Ayette leh ve aleyh hem erkekler hem de kadınlar hakkındadır. Ve aleyh kelimesi zararına değil üzerinde demektir. Yani nasıl erkeklerin kadınlar üzerinde hakları varsa kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır demektir. Yani karı kocanın karşılıklı olarak birbirleri üzerinde hakları vardır. Ancak kocaların hakkı kadınların hakkından bir derece fazladır. Bu da erkeğin aile reisi sıfatıyla kadını koruması, geçimini sağlaması gereği sorumluluklarından kaynaklanır. Yoksa Allah katında en değerli olanınız kötülüklerden en çok korunanınızdır. Hucurat 13. İbn Abbas şöyle demiş: nasıl ben kadının benim için süslenmesini, bezenmesini istiyorsam, benim de kadın için süslenip bezenmemi isterim. Ben onun üzerindeki bütün hakkımı aldığım halde onun benim üzerinde bir hakkım kalmasını istemem. Çünkü Allah erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır diyor. Kurtubi 3 Taksim 123, İbn Kesir 1 Taksim 371. Turan Dursun iddialarına devamla diyor ki, hiçbir hukuk sisteminde ilkel hukuklarda bile olmayan bir şey var. Nisa suresinin 34. ayetinde karılarının kendilerine baş kaldıracaklarına ilişkin kuşkuya, kaygıya düşen kocalara şu yol gösterilmekte. O kadınları dövün. Ortada suç olmadan ceza verilmesi hangi hukuk sisteminde bulunabilir? Onları dövün de ki ilkellik de ayrı. Kur'an'daki kadınların zararına olan hükümleri sıralamaya buradaki yerimiz el vermez. Mirasta oğlana 2, kıza 1 pay verilmesi eleştirilirken İslamcılar, İslam öncesi dönemde kadına bu kadar da pay verilmediğini, kadının mirasta hemen hiçbir hakkı olmadığını ileri sürerler. Bunun gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an'da hadislerde kadına yeni haklar vermek şöyle dursun: İslam öncesi haklarının birçoğunu da elinden almıştır kadının. Bu ayrı bir yazı konusu olabilir. Sayfa 241. Önce bu dövme iddiasını ele alalım. Dursun ön yargısı dolayısıyla ayetin sadece son şıkkını almış. Yani cümleyi bölmüş. Sadece o kadınları dövün cümlesini almış. Oysa ayet dövmeyi son çare olarak anmaktadır. Ayette saliha, iyi huylu kadınlar övülmekte, baş kaldıran, huysuz kadınları eğitmenin de yolları gösterilmektedir. Bunun 1500 yıl önce olduğunu da unutmamak gerekir. Ayet şöyledir: İyi kadınlar itaatkar olup Allah'ın kendilerini korumasına karşılık, Allah'ın verdiği başarıyla, gizliyi korurlar, kocalarına asla hıyanet etmezler. Hırçınlık etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Yataklarından ayrılın. Ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişe duyuyorsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar uzlaştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur. Çünkü Allah her şeyi bilendir, haber alandır. Bu ayetler aile hayatının mutlulukla devamı için gerekli tedbirleri getirmektedir. Kavvam, kıyamdan mübalağa ismidir. Yönetici, kollayıcı, amir demektir. Yüce Allah buyuruyor ki, erkekler kadınların üzerinde yönetici, koruyup kollayıcı, ailenin amiridirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde yönetici olmaları, biri yaratılıştan gelmiş, diğeri de sonradan kazanılmış iki sebebe bağlıdır. Önce Allah yaratılıştan bazı kimseleri diğer bazılarından bir takım özelliklerle üstün kılmıştır. Vücut yapıları bakımından erkekler kadınlardan daha dayanıklıdırlar. Kadınların yapamayacakları güç işleri erkekler yapabilirler. Bundan dolayı cihat erkeklere farz kılınmıştır. Erkek bazı yönlerden üstün olmakla beraber kadına böbürlenmeye, ona baskı yapmaya hakkı yoktur. Çünkü kadınla erkek bir vücudun organları gibi birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Nitekim Yüce Allah'ın "Allah erkekleri kadınlara üstün kıldı" demeyip "bazı insanları diğer bazılarından üstün kıldı" demesinde bu noktaya işaret vardır. Vücutta baş ne kadar değerliyse kalp de o kadar değerlidir. Erkek baş durumundaysa kadın da kalp durumundadır. Bunlardan birinin daha çok yarar taşıması, daha üstün yaratılması, diğerinin değerini azaltmaz. Ayeti kerime, erkek cinsinin kadın cinsine üstünlüğünü ifade eder. Tek tek her erkeğin her kadından üstün olduğu anlamını taşımaz. Nice kadınlar vardır ki bilgide, iş görmede, beden gücünde çok erkekten üstündür. Fakat tüm cins olarak erkek cinsinin kadın cinsinden üstün yaratıldığı bir gerçektir. Hatta erkek işareti taşıyan sperm dahi kız işareti taşıyan spermden farklıdır. Erkil sperm daha atılgan, başında ışık taşırken dişil işaretli sperm daha az hareketlidir. Yumurtacık yerinde durur. Sperm gidip onu bulur. Onu bulmak için de uzun ve tehlikeli yollar aşar. Çetin savaşlar verir. Tabiatta genellikle bütün canlıların erkekleri dişilerinden daha tam, daha üstün yaratılmıştır. Mesela horoz tavuktan, koç koyundan, erkek aslan dişisinden daha güzel ve daha güçlüdür. Erkeğin yüzünde bıyık ve sakal bitmesi de kadına göre bir mükemmelliyet sayılır. Nitekim erkekte kösillik bir kusur kabul edilmiştir. İşte çalışmaya daha dayanıklı, tedbir ve idarede daha üstün olan erkek kadını himaye etmekle yükümlü tutulmuştur. Şunu da unutmamak lazımdır ki kadınların da erkeklerden üstün oldukları meziyetler vardır. Çocuk yetiştirmede, merhamet ve şefkatte, duyarlılıkta kadın erkekten üstündür. Allah bazı insanları diğer bazılarından üstün kılmıştır cümlesinde buna da işaret vardır. Allah hikmeti gereği aileyi idare etsin, çalışıp çoluk çocuğunu geçindirsin, toplumunu düşmandan korusun diye erkeği vücut kuvvetinde daha üstün yaratmış, çocuklarını emzirsin, güzel yetiştirsin, şefkatiyle aileyi huzur ve sükûnle doldursun diye kadına da duyarlılıkta üstünlük vermiş, anne olma imkanını bahşetmiştir. Yönetici olmalarının ikinci sebebi de erkeklerin çalışıp kazanmaları, mallarıyla kadınların mehirlerini vermeleri, geçimlerini sağlamalarıdır. Kadının geçimini temin etmek erkeğin üzerine farzdır. Kendilerine himaye edip geçimlerini sağlamalarına karşılık kadınların da kocalarına itaat etmeleri gerekir. İşte iyi kadınlar kocalarına itaat ederler. Allah'ın kendilerini koruması, muvaffak kalmasıyla, Allah'ın verdiği koruma yeteneğiyle kocalarının ardından hem kendi namuslarını hem de onların bütün haklarını korurlar. Karı koca arasında gizli kalması gereken şeyleri hıfzeder, kocalarının sırlarını yaymazlar. Hasılı üzerlerine düşen görevleri yapar, onlara hıyanet etmezler. Kocasına itaat eden kadınları öven Allah Resulü şöyle demiştir. Kadınların en hayırlısı şu kadındır ki kendisine baktığın zaman seni sevindirir, kendisine bir şey emretsen sözünü tutar, bir yere gitsen gıyabında kendi namusunu ve senin malını korur. Saliha kadını bu şekilde niteleyen Allah'ın Resulü daha sonra Allah bazı insanları diğerlerinden üstün kıldığı ve mallarından harcayıp kadınların geçimini sağladıkları için erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler ayetini okumuştur. Dipnot: Camiül Beyan 5/60, Feyzül Kadir 3/482, Tefsirül Kasimi 5/1219. İbn Mace'de de aynı mealde bir hadis vardır. Nikah 5. Başka bir hadislerinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın 5 vakit namazını kılar, 1 ay orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına da itaat ederse ona hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir denilir. Dipnot: İbn Hanbel, Musnet 1/191. Nüşuz: yükselmek, baş kaldırmak, hırçınlık etmek demektir. Kocasına itaat eden saliha kadınlar yanında kocasının sözünü dinlemeyen, devamlı dırdırıyla evde huzur diye bir şey bırakmayan kadınlar da vardır. İşte ayetin ikinci şıkkında Yüce Allah böyle huysuzluk eden kadınları da eğitip yola getirmenin metodunu göstermektedir. Önce onlara tatlı dille öğüt vermeli. Allah'tan kork, kocana itaat etmek senin üzerine farzdır. Bana isyan edince Allah'ın cezasına uğrarsın gibi sözler söylemeli, hatta bazı hediyelerle de gönlünü alıp yola getirmeye çalışmalıdır. Böyle yola gelmezse kadından ayrı yatmak etkili olabilir. Çünkü kocasını seven kadın onun ayrı yatmasına dayanamaz. Çok zoruna gider, hatasını anlayıp dönebilir. Bazı alimlere göre ayrı yatakta yatarak değil, fakat aynı yatakta arkasına dönerek yatmak birleşmeden de imtina etmek gerekir. Fakat kadın bununla da yola gelmez, huysuzluğuna devam ederse son çare olarak fazla ileri gitmeden hafifçe dövülebilir. Dövme, başvurulacak son uslandırma metodudur. Başka eğitim yolları denenmeden bu yola gidilmez. Döverken de aşırılıktan sakınmak, kamçı ve değnekle değil, bükülmüş mendille veya elle vurmak, yüze göze vurmaktan sakınmak, vücudun hep belli yerine değil, ayrı ayrı yerlerine vurmak gerektiğini müfessirler izah etmişlerdir. İbn Abbas ve Ata misvakla dövülebilir demişlerdir. Dipnot Camiül Beyan 5 Taksim 68. İmam Şafii dövmenin mübah fakat dövmemenin eftal olduğunu söylemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurmuştur. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti diye aldınız. Allah'ın sözü uyarınca ırzlarını kendinize helal kıldınız. Onların sizin yatağınıza istemediğiniz bir kimseyi yatırmamaları sizin onlar üzerindeki haklarınızdandır. Eğer böyle bir şey yaparlarsa hafifçe onları dövünüz. Sizin de onların geçimlerini ve giyimlerini sağlamanız onların sizin üzerinizdeki haklarındandır. Dipnot Müslim Hac B19H147. Dövmek sert bir metottur. Fakat bazen buna mecbur kalınabilir. Ayet insan tabiatına uygun yolları göstermiştir. Kadını eğitmek, yola getirmek için önce yumuşak metotlar kullanılır. Genellikle insanlar güzellikten, iyilikten, yumuşaklıktan hoşlanırlar. Ama iyilikten anlamayan, adeta dayağı bir ihtiyaç gibi hisseden kadınlar da vardır. Öğrelerini yola getirmenin çaresi dayak olmaktadır. Sertlikten anlayana sert metodun kullanılması normaldir. Kur'an'ın amacı toplumun çekirdeği olan aileyi sağlamlaştırmak, yuvanın bozulmasını, ailenin dağılmasını önlemektir. Aile içinde anlaşmazlıklar olabilir. Önce öğüt, sonra ayrı yatmak, daha sonra hafifçe dövmek de içi düzeltmez. Anlaşmazlık büyür, yuvayı bozacak derecede tehlikeli boyutlara ulaşırsa, Nisa 35. ayetin hükmü gereğince karı kocanın arasını bulmak üzere erkek ve kadının ailelerinden birer hakem arabulucu tayin edilir. Hakemler arayı düzeltmeye çalışırlarsa Allah da karı kocanın arasını bulur. Çünkü Allah her şeyi bilir, her yapılandan haberdar olur. 6. İslam'dan önce kadının durumu.